Bismillah. İrade, izin, kitap, hüküm, kaza ve haram kılma konularına gelince. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Allah'a hamd olsun, sözü edilen irade, izin, kitap, hikmet, kaza ve haram kılma kavramları ve benzeri kavramlar tıpkı emir gönderme kavramları gibi Allah'ın kitabında iki kısma ayrılır. Birincisi kardeşlerim, Allah'ın sevdiği ve hoşnut olduğu dini olgularla ilintili, bunları yapıp edenleri Yüce Allah ödüllendirir ve bunları cennete koyar. Dünya ve ahiret hayatında onlara yardım eder. Bunlarla takva sahibi dostlarından, kurtuluşa ermiş hizbinden ve salih kullarından oluşan kimselere yardımcı olur. İkincisi ise Yüce Allah'ın takdir ettiği, ezelden tasarladığı varoluşsal olgularla ilintilidir ki bu bağlamda mümin ile kafir, iyi ile günahkar, cennetlik ile cehennemlik, Allah'ın dostları ile düşmanları, kendisinin sevdiği ve kendisini seven, kendisinin ve buğz ettiği tamam dedeciğim. Öfke duyduğu hem kendisinin hem de başkalarının lanet ettiği kimseler arasında bir fark yoktur. Bu açıdan olgulara bakanlar evrensel bir varoluş gerçeğiyle yüz yüze gelirler. Bütün varlıkların Allah tarafından yaratıldığını, onun dilemesi tarafından idare edildiğini, onun hüküm ve hikmetinin zorlayıcı yönlendirmesi altında olduklarını gözlemlerler. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bu bağlamda Allah'ın dilediği olur, insanlar istemeseler de. Verdiği hükmü sorgulayacak, buyruğunu geri çevirecek hiç kimse yoktur. Bu açıdan bakanlar Allah'ın her şeyin Rabbi ve sahibi olduğunu, yaratma ve emretme, yönetme yetkisinin onun tekelinde olduğunu, onun dışındaki her şeyin onun rububiyetinin tasarrufu altında, onun tarafından yönetilip yönlendirilen bir konumda olduğunu, her şeyin ona karşı konulmaz kahrının altında, kendisi için bir zarar veya yarar, ölüm veya hayat ya da yeniden dirilip yeryüzüne dağılma gerçekleştirecek güce sahip olmadığını bütün çıplaklığıyla görür. Bu pencereden bakınca kardeşlerim, Allah'ın her şeyden, bütün yaratıklardan müstağni olduğu belirginleşir. Böyle bir gözlem özü itibarıyla gerçektir. Fakat bir grup vardır ki bunlar bu gerçeği göremezler. Bunların grubuna mecusi karakterli kaderiye denir. Bir diğer grup da vardır ki bunlar da gelip bu varoluşsal gözlemin sınırında durmuşlar. Olumlu ya da olumsuz bir şey söyleyememişlerdir. Bunlara da müşrik karakterli kaderiye denir. Allah onlardan bizleri ırak eylesin. İlk gruptakiler varlık aleminde Allah'ın kudretiyle, dilemesiyle, yaratmasıyla ilgisi bulunmayan şeyler bulunduğunu iddia ettiler. Kulların fiillerini örneğin Allah'a benzettiler. Bunların aşırıları Allah'ın öncesiz ilmini ve önceden var olan ezeli kitabını levh-i mahfuzda inkar ettiler. Bu ümmet için ilk kez kaderiye fikrini ortaya atanlar bunlardır. Allah onları kahretsin. Sahabeden ilk kuşak ulemadan zatlar bunlara gerekli cevabı vermiş ve onların düşüncelerinden uzaklaşmışlardır. Allah onlardan razı olsun. İkinci grupsa kardeşlerim, bunlardan daha kötüdürler. Bunlar suluk, irade, kendini ilahına adama tasavvuf ve fakir ehli olarak bilinirler. Yukarıda işaret ettiğimiz varoluşsal gerçeği gözlemleyip Allah'ın bütün varlıkların yaratıcısı, dolayısıyla kulların fiillerinin de yaratıcısı ve bütün varlıkların irade edeni olduğunu gördüler. Fakat bu gözlemden sonra iman ile küfrü, tanıma ile inkarı, hak ile batılı, hidayet üzere olan ile sapığı, doğru ile eğriyi, peygamber ile peygamberlik taslayanı, Allah'ın velisi ile Allah'ın düşmanını, Allah'ın razı olduğu ile gazap duyduğunu, Allah'ın sevdiği ile kızdığını, adalet ile zulmü, ana babaya iyilik ile onlara asi olmayı, cennet ehlinin amelleriyle cehennem ehlinin amellerini, iyiler ile günahkarları birbirinden ayırmadılar. Onlar Allah Azze ve Celle'yi haşa yarattığıyla birleşme, hulul etme inancını yaydılar ki Allah onlardan bizleri beri kılsın kardeşlerim. Bütün varlıkların ortak noktası olan önceden tasarlanmış kazayı, yürürlükteki ilahi meşiyeti, her şeyi kuşatan kudreti ve herkesi içine alan yaratılışı gözlemledikleri için varlıkların ortak noktalarını gördüler ama farklılaştıkları alanları göremediler. Dolayısıyla bunlar şu ayetlerin muhatapları arasına girdiler kardeşlerim. Allah'a teslimiyet gösterenleri günahkarlar gibi tutar mıyız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa biz iman edip de iyi işler yapanları yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Veya Allah'tan korkanları yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız? Yoksa kötülük işleyenler kendilerine inanıp iyi ameller işleyen kimselerle bir mi tutacağını sandılar diyor. Kalemde, Sad'da, Casiye'de. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi diyor Araf suresinde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da kardeşlerim sözünü ettiğimiz bu tasavvuf grubunun tutumunun yanlışlığını ortaya koymakta, yaratıp meydana getirdiklerinin, var ettiklerinin şerrinden, göklerden inenlerin ve göklere yükselenlerin şerrinden, yeryüzünde yarattıklarının ve yeryüzünden çıkanların şerrinden, gece ve gündüzün şerrinden, hayırla gelip kapıyı çalan hariç, geceleyin kapıyı çalanların şerrinden, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım ki iyi kötü hiç kimse onları aşamaz ey Rahman buyurmuştur. Sesim net geliyor mu? Kardeşlerim bundan da anlaşılıyor ki Allah'ın eksiksiz kelimelerinden maksat şer'i nitelikli emir ve yasakları değil. Çünkü günahkarlar Allah'ın emrine de yasaklarına da karşı çıkıyorlar. Bilakis bundan maksat varlıkların oluşumunu sağlayan kelimelerdir. Şer'i emir ve yasakları içeren dini kelimeler ise Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an gibi semavi kitaplardan ibarettir ki Yüce Allah bunlarla ilgili olarak kafir olanların sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kardeşlerim, siz kadınların ırzlarını Allah'ın kelimesiyle kendinize helal kıldınız. Rabbinizin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Ayetiyle Allah'ın kelimelerinin her iki türüne de varoluşsal olan ile yaşama nitelikli kevni olan şer'i olanı kapsar. Rabbim hepimizin anlayışını artırsın. Gönderme elbasu kavramına gelince bu kavramın varoluşsal anlamına aşağıdaki ayette işaret edilir. Rabbimiz buyuruyor ki bunlardan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik diyor İsra 5'te. Bu kavramın şer'i anlamına da aşağıdaki ayetlerde işaret ediliyor kardeşlerim. Ümmilere işlerinden bir peygamber gönderen odur. Cuma 2. Rabbimiz onlara işlerinden olan bir peygamber gönder diyor Bakara'da. Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye her ümmete bir peygamber gönderdik. Burada gönderme anlamında irsalin varoluşsal boyutuna aşağıdaki ayet işaret ediyor. Biz kafirlerin üzerine kendilerini iyice isyankarlığa sevk eden şeytanları çıkardık diyor Meryem'de. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. İrsal'ın yasama nitelikli anlamı da Nuh'u kendi kavmine gönderdik ayeti işaret etmiştir. Bazı gruplar menşiyet geçmişteki ve gelecekteki ilahi menşiyettir. Diğer bazı gruplar ise menşiyet gelecekle ilgilidir, geçmişle değildir diyorlar. Geçmiş Allah'ın menşiyetiyle, dilemesiyle geçmiştir. Gelecek de ancak Allah'ın dilemesiyle olur kardeşlerim. Dolayısıyla bir kimse geçmişle ilgili olarak Allah dilerse inşallah gökleri ve yeri yarattı. Allah dilerse inşallah Hazreti Muhammed'i peygamber olarak gönderdi derse yanlış yapmış olur. Ama bir kimse Allah gökleri Allah'ın dilemesiyle yarattı. Allah Hazreti Muhammed'i Allah'ın dilemesiyle gönderdi derse doğruyu söylemiş olur. Bir kimse varlık aleminde Allah'ın dilemesi dışında bir şey olabilir derse yanlış söylemiş olur. Bir kimse Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz derse doğru söylemiş olur. Geçen her şey kesinlikle Allah'ın dilemesiyle olmuştu. Dolayısıyla Allah gökleri kesinlikle dilemesiyle yarattı. Hazreti Muhammed'i kesinlikle dilemesiyle gönderdi. Var olan insanı Allah kesinlikle dilemesiyle yarattı. Allah varlıkları bir halden başka bir hale değiştirmek isterse buna güce yeter. Dolayısıyla yarattığı şeyler kesinlikle onun dilemesiyle olmuştur. Allah bu şeyleri başka şeylerle değiştirmek isterse kesinlikle dilemesiyle değiştirir. Allah doğrusunu herkesten daha iyi bilir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Ehli sünnet vel cemaata göre Allah her şeyin yaratıcısı, Rabbi ve sahibidir. Ondan başka Rab, ondan başka yaratıcı yoktur. Dilediği olur, dilemediği olmaz. Onun gücü her şeye yeter, her şeyi bilir. Kula Allah'a itaat etmesi, Resul'a uyması emredilmiş. Allah'a isyan etmesi, elçiye karşı gelmesi yasaklanmıştır. Eğer itaat ederse bu bir nimettir. Şayet karşı çıkarsa yergiyi ve cezayı hak eder. Kula karşı Allah'ın kesin kanıtı vardır ama hiç kimsenin Allah'a karşı ileri sürebileceği bir kanıtı yoktur. Her şey Allah'ın kazası, kaderi, dilemesi ve kudretiyle olur ama Allah itaat edilmesini sever ve bunu emreder. İtaat ehlinin bu fiillerini ödüllendirir, onlara ikramda bulunur. İsyankarlığa ve günaha buğz eder, bunu nehyeder, isyan ve günah ehlini cezalandırır ve onları alçaltır. Allah hepimize mağfiret etsin, güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Kula isabet eden her bir nimeti Allah ona bahşetmiştir. Kula bir kötülük isabet etmişse bu da onun günahlarından ve isyanından dolayıdır. Allah Azze ve Celle sana gelen iyilik Allah'tan, başına gelen kötülük ise kendi nefsindendir demiştir Nisa 79'da. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizden işledikleriniz yüzündendir demiştir Şura 30'da. Yani sana isabet eden bir bereket, bir yardım ve bir hidayet Allah'tandır. onu sana bahşeden Allah'tır. Başına gelen bir üzüntü, zillet ve kötülük de senin günahların ve hataların yüzündendir. Her şey Allah'ın dilemesi, kudreti ve yaratması ile olur. Bu yüzden kulun Allah'ın kaza ve kaderine inanması bir zorunluluktur. Allah'ın dinine ve emrine kesin olarak iman eden bir kimse bundan kaçınamaz kardeşlerim. Rabbim hepimize anlayış versin. Kader gerçeğini tek başına esas alıp Allah'ın emir ve yasaklarını, vaat ve tehditlerini göz ardı eden bir kimse müşriklere benzemiş olur ve hatta müşrik olur. Emir ve yasakları esas alıp kaza ve kaderi yalanlayan bir kimse de mecusilere benzemiş olur, kafir olur. Ama buna da öbürüne de iman eden bir kimse iyilik işlerse Allah'a hamd eder. Şayet bir kötülük işlerse Allah'tan bağışlanma diler. Ama bunun Allah'ın kaza ve kaderiyle olduğunu da bilir. İşte bu kimse mümindir. Allah bizi bunlardan eylesin. Çünkü Hazreti Adem cennette günah işlediğinde Allah'a tövbe etti. Allah da onu seçerek hidayete erdirdi. İblis ise günahta ısrar etti ve kendini savunmak maksadıyla kanıtlar ve gerekçeler ileri sürdü. Bunun üzerine Yüce Allah onu lanetledi ve uzaklaştırdı. Şu halde günahtan tövbe eden kimse, Ademci, günahta ısrar edip suçu kadere yıkmaya çalışan kimse de iblisçidir. Bu nedenle mutlular babalarına, bedbahtlarsa düşmanları olan iblise uyarlar. Bizi dosdoğru yola iletmesini diler, ona hamd ederiz. Peygamberlerden, doğrulardan, şehitlerden, salihlerden nimet bahşettiklerinin yoluna Rabbim bizleri sevk etsin. Amin. Allah iki avuç toprak avuçladı hadisine bakacak olursak şöyle bir soru var. Yüce Allah iki avuç toprak avuçladı ve şöyle dedi. Şu cennet için ve ben buna aldırmam. Şu da cehennem için ve ben buna aldırmam. Bu hadis sahih midir? Yine bir hadiste Yüce Allah Adem'i yarattı. Zürriyetini sağında ve solunda ona gösterdi. Sonra dedi ki bunlar cehenneme gidecekler ve ben buna aldırmam. Bu hadis sahih mi? Evet, bu anlamı içeren hadisler meşhurdur ve değişik kanallarda peygamberimizden rivayet edilmiştir. Örneğin İmam Malik'in Muvatta'sında, Sünen-i Ebu Davud ve Nesai'de, ayrıca başka kaynaklarda Müslüm bin Yeser'den ve birçok kanaldan bu hadis gelmiştir. Ömer bin Hattab'a Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı ayetinin anlamı sorulduğunda Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu nakletmiştir. Bu ayetin Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunu ve Resulullah'ın şöyle dediğini duydum. Yüce Allah Adem'i yarattı. Sonra sağ eliyle sırtını sıvazladı ve oradan zürriyetinin bir kısmını çıkardı. Ardından bunları cennet için yarattım. Bu yüzden cennet ehlinin ameliyle amel edecekler dedi. Sonra bir kez daha sırtını sıvazladı ve oradan zürriyetinin bir diğer kısmını çıkardı ve şöyle dedi. Bunları cehennem için yarattım ve cehennem ehlinin amellerini işleyecekler. Bu sırada bir adam ya Resulullah şu halde ne diye amel ediyoruz ki? Madem cennet için, cehennem için ehil yaratıldı, neden amel ediyoruz ki? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah bir adamı cennet için yaratınca ona cennet ehlinin amellerini yaptırır, ölünceye kadar cennet ehlinin amelleri üzerine olur ve bu amellerle cennete girer. Bir adamı da cehennem için yaratınca ona da cehennem ehlinin amellerini yaptırır. ölünceye kadar cehennem ehlinin amelleri üzerine olur ve bunlarla cehenneme girer buyurmuştur. Allah bizi cennetliklerin amellerini işleyenlerden eylesin kardeşlerim. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Yüce Allah insanların bir kısmını avucuna aldı ve benim rahmetimle cennete girin dedi. Bir kısmını daha avucuna aldı ve cehenneme girin dedi. Size aldırış etmiyorum. Bu ve benzeri hadisler için iki bölüm geçerlidir. Birincisi, daha önce tasarlanmış kader, o da Yüce Allah'ın amelleri işlemeden önce cennetlikleri ve cehennemlikleri bilmesidir. Bu haktır ve buna iman etmek gerekir. Hatta Malik, Şafii, Ahmet gibi imamlar bunu inkar eden kimse kafir olur demişlerdir. Yüce Allah'ın olacak her şeyi olmadan bildiğine, onun bütün bunları önceden yazdığına ilişkin olarak bildiği haberlere, bu haberleri onlar olmadan bildirdiğine iman etmek gerekir. Allah hepimizin imanını artırsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Yüce Allah gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin sene önce varlıkların kaderlerini belirlemişti. O sırada Allah'ın arşı suyun üstündeydi. Yine Buhari'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayette, Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Arşı o sırada suyun üzerindeydi. Her şeyi zikre yazdı. Gökleri ve yeri yarattı. Evet kardeşlerim, yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, daha Adem balçık halindeyken ben Allah katında peygamberlerin sonuncusu olarak yazılmıştım. Ben sizden sonra öncesini de haber vereceğim. Ben atam İbrahim'in rüyası, İsa'nın müjdesi, annemin beni doğurduğu sırada gördüğü rüyayım. Ki kendisinden bir nurun çıkıp Şam saraylarını aydınlattığını görmüştü. Meysere el-Fecr hadisinde dedim ki, ya Resulullah, ne zaman peygamber olarak yazıldın? Buyurdu ki, daha Adem ruh ile beden arasında bir şeyken peygamber olarak yazıldım buyurmuştur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir rivayette, sizden biriniz yaratılırken 40 gün anasının karnında nufta olarak kalır. Sonra o kadar bir süre için kan pıhtısı olarak kalır. Sonra bunun kadar bir süre bir çiğnem et olarak kalır. Sonra ona bir melek gönderilir ve ona 4 kelime emredilir. Onun rızkını, amelini, ecelini ve betbah mı, mutlu mu olacağını yaz denir. Sonra ona ruh üflenir. Ardından aleyhissalatü vesselam, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz bütün hayatı boyunca cennet ehlinin amelini işler, öyle ki onunla cennet arasında bir zira kadar mesafe kalmışken daha önce yazılmış olan kader devreye girer ve o da cehennem ehlinin amelini işleyerek cehenneme girer buyurmuştur. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir nakilde Ali diyor ki, biz Baki'ül Gargat mezarlığında bir cenazedeyken Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdik. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizden hiç kimse yok ki cehennemdeki yeri ve cennetteki yeri yazılmış olmasın. Oradakiler dediler ki, ya Resulullah, öyleyse bu önceden yazılmış kadere dayanıp amel etmeyi bırakmamız gerekmez mi? Buyurdu ki, amel edin, amel edin, amel edin. Çünkü kişi hangi şey üzerine yaratılmışsa bu şeyle ilgili ameller onun için kolaylaştırılır. Dolayısıyla mutluluk ehli olan birisi için mutluluk ehlinin amelleri kolaylaştırılır. Bedbah ehli olan birisi için de bedbah ehlinin amelleri kolaylaştırılır. Ardından aleyhissalatü vesselam şu ayetleri okuyor. Artık kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. Kim cimrilik eder, kendini müstahni sayar ve en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora sokarız buyurmuştur. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz kardeşler. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, cennet ehli cehennem ehlinden ayırt edilebilir mi diye bir soru sorulduğunda evet dedi. Hangi amelleriyle ayırt edilebilir diye sorulduğunda, amel etmeye devam edin. Çünkü herkese yaratıldığı şeye uygun ameller kolaylaştırılır diyor. Allah bizi cennetliklerin amelini işleyerek ebedi cennete girenlerden eylesin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah'ın cennetliklerle cehennemlikleri önceden bildiğini, bunu yazdığını haber veriyor. Bunun yanı sıra insanların tıpkı dinsizler gibi sırf kaderde yazılana dayanıp amel etmeyi terk etmelerini de yasaklıyor ve şöyle buyuruyor. Herkese yaratıldığı şeye uygun ameller kolaylaştırılır. Mutluluk ehli olanlara mutluluk ehlinin amelleri, bedbahtlık ehli olanlara da bedbahtlık ehli olanların amelleri kolaylaştırılır. Bundan daha güzel açıklama herhalde olamaz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Mahmut hoş geldin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala olguları oldukları gibi bilir. Bunun yanında varlıkların olmalarına aracı olan sebepler de yaratır. O bu olguların bu sebepler aracılığıyla olacaklarını bilir. Tıpkı falan kimsenin bir kadınla evlenmesi ve hamile kalmasıyla doğacağını bilmesi gibi. Şayet bir kimse nasıl olsa Yüce Allah çocuğumun doğacağını biliyor, benim onunla evlenmeme gerek yoktur dese bu kimse ahmaktır. Çünkü Yüce Allah takdir ettiği şeyin ancak evlilik yoluyla olacağını biliyor. Aynı şekilde şu adamın tarlayı sulamasıyla ve tohum ekmesiyle ekinin olacağını biliyorsa ve bu kimse madem ki Allah ekinimin olacağını biliyor, o halde tohum ekmeme gerek yok derse şaşkın bir cahil olduğu anlaşılır. Çünkü Allah bu ekinin tohum ekme ve sulama ile olacağını bilir. Yine falan adamın yemekle doyacağını, şu adamın su içerek susuzluğunu gidereceğini, şunun da öleceğini biliyorsa Yüce Allah'ın bu gibi olguların gerçekleşmesine aracı olacağını bildiği sebeplerin meydana gelmesi kaçınılmazdır. Aynı durum kardeşlerim, falan kişinin ahirette mutlu, falancanın da ahirette bedbaht olacağını bilmesi için de geçerlidir. Çünkü bedbaht olacak kişinin bedbahtların amellerini işleyeceğini bilir. Dolayısıyla Allah onun bu amellerin bedbaht olacağını bilir. Eğer bu kimse bedbahtların amellerini işlemese de bedbaht olacaktır denilse bu yanlış olur. Çünkü Yüce Allah bir kimseyi ancak işlediği günahından dolayı cehenneme sokar. Çünkü Allah andolsun ki sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım derken, burada Rabbimiz Subhanahu ve Teala cehenneme iblis ve onun peşinden gidenleri dolduracağına yemin ediyor. İblise tabi olan da Yüce Allah'a karşı gelmiştir. Yüce Allah bir kul kötü bir ameli işlemedikçe sırf o ameli işleyeceğini bilmesine dayalı olarak o kulu azap etmez. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a müşriklerin çocuklarının durumu sorulunca, Allah onların neler yapacaklarını herkesten daha iyi bilir. Yaşasalardı hangi imkana kavuşacaklardı, ne yapacaklardı ve ne üzerine ölecekti, bunu herkesten daha iyi bilir demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kıyamet günü bunlara bir elçi gönderilir. Uyanlar cennete, uymayanlar da cehenneme gönderilir. Böylece onların itaat mi yoksa isyan mı edecekleri ortaya çıkar. Aynı şekilde Rabbimiz Subhanahu ve Teala cenneti iman ve itaat ehli için yaratmıştır. Kimin iman ve itaat ehli olmasını dilemişse iman ve itaati onun için kolaylaştırmıştır. Allah benim cennet ehli olduğumu bildikten sonra iman etsem de inkar etmesem de cennete girerim diyen bir kimse bu sözleriyle Allah'a iftira atmış olur ve kafir olur. Çünkü Allah onun iman ile cennete gireceğini biliyor. İmanı olmayınca o artık Allah'ın cennete gireceğini bildiği kimse olamaz. Bilakis mümin olmayan kafirdir. Dolayısıyla Allah onun cehennem ehli olacağını bilir, cennet ehli değil. Bu yüzden insanlara dua etmelerini ve Allah'tan yardım etmelerini ve bunun dışındaki sebeplere sarılmalarını emretmiştir. Bir kimse kadere bel bağlayarak ben dua etmem, Allah'tan başka bir şey istemem derse o da büyük bir yanlışlık içine girmiş olur. Çünkü Allah duayı ve istemeyi mağfiretine, rahmetine, hidayetine, yardımına ve rızkına kavuşmanın sebeplerinden biri kılmıştır. Allah hepimize hayır takdir etsin. Bir kul için hayır takdir edilmişse bu hayra dua ile kavuşur ve duasız onu elde edemez. Allah'ın kullar için takdir ettiği ve akıbetlerini bildiği halleri bir takım sebeplere bağlı olarak takdir etmiştir. Bu sebepler takdirleri gerçekleşecekleri vakitlere doğru sürükler. Dünya ve ahirette her şeyin bir sebebi vardır. Allah sebeplerin de sonuçların da yaratıcısıdır. Allah hepimize anlayış versin. Sebeplerin oluşu ve müsebbeplere bağlanması. Kardeşlerim, bu yüzden bazıları sebeplere büsbütün yönelme tevhid inancı açısından şirk sayılır demişlerdir. Bunun yanında şayet gerçekten sebep iseler bunları büsbütün geçersiz saymakta akıl açısından eksiklik olarak değerlendirilirler. Sebeplerden bütünüyle yüz çevirme şeriat açısından olumsuz bir davranıştır. Fakat salt sebepler bir şeyin meydana gelmesi için yeterli değildir derler. Söz gelimi yağmur yağsa bu esnada toprağa tohum da serpilmiş olsa yine de ekinin yeşermesi için yeterli gelmez. Bunun için ayrıca Allah'ın izniyle bitkinin yeşermesine uygun ortamı sağlayacak bir rüzgara da ihtiyaç vardır. Bu bitkinin yeşermesi açısından genel oluşturacak zararlı maddeleri de bertaraf etmek şarttır. Bütün şartların yerine getirilmesi ve bütün engellerin ortadan kaldırılması zorunludur. Bütün bunlar da Allah'ın kazası ve kaderi uyarınca olur. Aynı şekilde bir çocuk da sırf kadının döl yatağına meninin akıtılmasıyla dünyaya gelmez. Nice meni akıtanlar vardır ki çocukları olmaz. Bilakis her şeyden önce Yüce Allah'ın bu çocuğu yaratmayı dilemesi, ardından kadının hamile kalması ve rahminde beslenmesi gerekir. Ayrıca bir çocuğun yaratılması için gerekli olan diğer tüm şartların yerine gelmesi ve engelleri de bertaraf edilmesi bir zorunluluktur. Ahiret de öyle. İnsan sırf dünyadayken işlediği amellerle ahiret mutluluğuna erişemez. Dünyadaki ameller ahiret mutluluğu açısından sadece bir sebep konumundadır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sizden hiç kimse yalnızca işlediği amellerle cennete giremez. Orada bulunanlar ya Resulullah sen de mi? Evet dedi ben de. Ancak Allah'ın rahmeti ve lütfuyla beni kuşatması başka. Evet, Allah hepimize mağfiret etsin. Hayırla cennete giren amel işlemeyi nasip etsin. Evet, Allah hayırdan ayırmasın. Demek ki cennete girmenin işlenen amellerin karşılığı değil, Allah'ın ancak merhametiyle olması. Yani bir insanın işlediği ameller cennete girmek için yeterli bir karşılık ve bir bedel değil. Bunun için Allah'ın bağışlamasına, lütfuna ve rahmetine ihtiyaç vardır. Allah affıyla kötülükleri siler, rahmetiyle hayırlar verir ve lütfuyla bereketleri katlayarak artırır. Allah rahmetiyle, affıyla cennete koydukların arasına bizleri de koysun. Kardeşlerim, iki grup insan bu meseleyle ilgili olarak sapıtmışlardır ve yoldan çıkmışlardır. Bir grup kadere inanmakta ama maksatın hasıl olması için bu inancın yeterli olduğunu sanmaktadır ki bu nedenle şeriatın olumlu gördüğü sebeplerden yüz çevirmiş, salih ameller işlemeyi gerekli görmemiştir. Bunlar sonunda Allah'ın kitaplarını, peygamberlerini ve dinini inkar etmek durumunda kalıp kafir olmuşlardır. Bir diğer grup ise işi o kadar ileriye götürmüşler ki bir ücretlinin kendisini çalıştırandan ücret talep eder gibi Allah'tan ecir talep etme noktasına kadar vardırmışlar. Sırf kendi yeteneklerine, güçlerine ve çalışmalarına güvenmişler. Tıpkı kölelerin ücretlerini talep etmeleri gibi bunlar cahil ve sapık kimselerdir. Allah bizlere mağfiret etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Herkese yaratılışının gayesi olan davranışının kolaylaştırılması. Kardeşlerim, kul Allah'ın hoşnut olduğu, sevdiği, emrettiği, yakınlaşılmasına vesile kıldığı şeyleri istediği gibi Allah'ın öfkelendiği, hoşlanmadığı, kızdığı, yasakladığı ve kişinin azaba çarptırılmasına sebep saydığı şeyleri de ister. Her iki gruptaki davranışları da Allah onun için işlenebilir hale getirmiş, kolaylaştırmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte herkese yaratılışının gayesi olan davranışlar kolaylaştırılır. Mutluluk ehli olan kimselere mutluluk ehli olanların amelleri kolaylaştırılır. Bedbahtlık ehli olan kimselere de bedbaht ehli olanların davranışları kolaylaştırılır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu konuyla ilgili olarak her kim bu çarçabucak geçen dünyayı dilerse ona, yani dilediğimiz kimseye, dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir. Sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir şekilde çaba, gayret sarf ederse işte bunların çalışmaları makbuldür. Hepsine de, onlara da, bunlara da Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir diyor İsra suresinde. Yine Allah Azze ve Celle, insan var ya, Rabb'i kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde Rabb'im bana ikram etti der. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa Rabb'im beni önemsemedi der. Evet, bu da Fecir suresinde. Aleykümselam ve rahmetullah. Burada Rabbimiz Subhanahu ve Teala dünya hayatında bir kimseyi sınadığında bunun onu önemsediği anlamına gelmeyeceğini açıklıyor. Bilakis o kullarını rahatlık ve zorlukla imtihan eder. Mümin kimse bu imtihan esnasında sabırlı ve haline şükreden biri olur ki her ikisi de, yani hem rahatlık hem de zorluk kendisi için hayır olur. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah mümin hakkında hangi hükmü verirse mutlaka bu hüküm onun hakkında hayır olur. Bu durum mümin kimseden başkası için geçerli değildir. Şayet mümin kimseye bir rahatlık isabet ederse şükreder ve o onun için hayır olur. Eğer başına bir zorluk gelirse sabreder ve bu da onun için hayır olur buyurmuştur. Allah bizi müminlerden eylesin. Münafık ise kardeşlerim pek sabırsız ve feryadı basan bir karaktere sahiptir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Allah Azze ve Celle ayetinde çünkü diyor insan gerçekten pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlar, feryat eder. Ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir. Ancak şunlar öyle değildir. Namazı kılarlar ki onlar namazlarında devamlıdırlar. Mallarında isteyene ve mahrum kalmışlara belli bir hak tanıyanlar cennetlerde ağırlanırlar. Allah bizi cennetliklerden eylesin kardeşlerim. Kula faydası olmayan, bilakis kendisine zararlı olan, Allah'a isyan etme, varlık içinde şımarma ve azma gibi şeyler kolaylaştırıldığı gibi, Allah'a ibadet maksadıyla yönelme, ona itaat etme ve salih amel işlemek de kolaylaştırılmıştır. İşte bu yüzden her namazda yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz denmiştir. Evet. Sesim net mi? Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah diyor ki namazı kendimle kulum arasında ikiye böldüm. Bir kısmı benim, bir kısmı da kulumundur. Kuluma istedikleri verilecektir. Kul hamd alemlerin Rabbine mahsustur dediği zaman Allah kulum bana hamd etti. Kul Rahmandır, Rahimdir dediği zaman kulum beni övdü. Kul din gününün sahibidir dediği zaman kulum beni ululadı der. Kul yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz dediği zaman Allah bu ayet benimle kulumun arasındadır. Kuluma istediği verilir der. Kul bizi dost doğru yola ilet. Nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil dediği zaman Allah bunlar kuluma aittir, kuluma istediği verilir der. Evet, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala 114 kitap indirdi. Bu kitapların ilmini 4 tanesinde topladı. Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'da. Sonra 4'ünü Kur'an'da topladı. Kur'an ilmi mufassal surelerdir. Mufassal surelerin ilmi de Fatiha'dır. Fatiha'nın ilmi de yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz ayetindedir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kul bir amel işle, bu amel Allah'a yönelik itaat ve ibadet değilse, yani salih amel değilse bu amel batıldır. Çünkü dünya lanetlenmiş, onda bulunan şeyler de lanetlenmiştir. Ancak Allah için olan şeyler müstesna. Eğer insan dünyada işlediği amellerle liderlik ve mal elde etmek isterse, liderlik istemenin sonu firavunluk, mal biriktirmenin sonu da karunluktur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kasas suresinde Firavun'da Karun'da kıssasını anlatmış. Bu kıssalarda akıl sahibi kimseler için büyük ibretler vardır. Bu işte Allah kuluna yardım etmezse bu iş olmaz ve fayda sağlamaz. Allah ile olmayan bir şey de asla olmaz. Allah için olmayan bir şey de ne fayda verir ne de devam eder. İşte bu yüzden kulun yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz demesi her namazda emredilmiştir. Kardeşlerim, kul için takdir edilenle ilgili olarak iki durum söz konusudur. Biri kaderden önceki durum, biri de kaderden sonraki durumdur. Takdir edilenden önce kulun Allah'tan yardım istemesi, ona güvenip dayanması, ona dua etmesi gerekir. Onun fiilinin bir etkisi olmaksızın öngörülen şey takdir edilince buna sabretmesi veya rıza göstermesi gerekir. Şayet takdir edilen şey kendi fiili aracılığıyla gerçekleşirse o zaman bu bir nimettir ve bundan dolayı Allah'a hamd etmesi gerekir. Şayet fiili, sonucu, takdir edilen şey günah nitelikli ise o zaman da Allah'tan bağışlanma dilemesi gerekir. Allah hepimizi mağfiret etsin. İnsan için emredilen şeylerle ilgili olarak da iki durum söz konusudur. Biri fiilden önce emredileni yerine getirme hususunda kararlılık gösterme ve bunun için Allah'tan yardım isteme. Biri de fiilden sonraki durumdur. O da işlenen kusurlardan dolayı Allah'tan bağışlanma dileme ve fiilin sonucunda ortaya çıkan ilahi nimetlere karşılık Allah'a şükretmedir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir ayet-i kerimesinde şimdi sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını iste buyurmuştur Mü'min 55'te. Burada Yüce Allah takdir edilen musibetlere karşı sabretmeyi ve işlenen günahtan dolayı da bağışlanma dilemeyi emretmektedir. Kuşkusuz her insanın bağışlanma dilemesi kendi düzeyiyle ilgilidir. Çünkü ebrar denilen derecedeki insanların iyilikleri, mukarrebin düzeyindeki insanlar açısından kötülük konumundadır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala eğer sabreder, takva gösterirseniz muhakkak ki işlerin en değerlisidir buyurmuştur Âl-i İmrân suresinde. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bize Hazreti Yusuf'un şu sözünü aktarır. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Burada musibetlere karşı sabretme, günahlardan kaçınma suretiyle de takva göstermek zikrediliyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her hayırda sana faydalı olacak şeye içtenlikle sarıl ve Allah'tan yardım iste, kesinlikle acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse eğer şunu yapsaydım şöyle olurdu deme. Bilakis bu Allah'ın kaderidir. Allah dilediğini yapardı. Çünkü eğer diye başlamak şeytana özgü amellerin açısıdır. Hiçbir şey için keşke deme. Çünkü bu kadere tekme attırır diyor. Evet kardeşlerim. Rabbim hepimize anlayış versin. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanın başına bir musibet geldiği zaman kadere bakmasını ve geçenden dolayı hasret çekmemesini, keşke dememesini emrediyor. Bilakis insanın önce şunu bilmesi gerekir. Başına gelen şey kendi işlediği hatanın sonucu değil. Çünkü işlediği her hatanın mutlaka başına bir musibet olarak gelmesi zorunlu değildir. O halde yapılacak şey musibet anında kadere bakma, kusur işlediği zaman da Allah'tan bağışlama dilemedir. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.